Ayrım 21, Muson Yağmurları, Wilbur Smith. Sayfa 250. Tom Prua direğinin yukarısındaki tüneyinde rüzgara karşı ellerini ağzına siper ederek "Bir gemi!" diye bağırdı. Ned Tyler da bağırarak karşılık verdi. "Nerede ve ne kadar uzakta?" "Prua'dan itibaren 45 derece iskele, 2 fersah uzaklıkta." Hal bağırışları kamerasından duymuştu. Öyle hızlı ayağa fırladı ki mürekkep okkasından fışkıran damlalar haritasını lekeledi. Adam lekeleri alelacele sildikten sonra üstünde sadece gömleğiyle güverteye koştu. "Kolombiri, bunun hakkında ne söyleyebilirsin?" diye yukarıya seslendi. Tom'un yanıtı gelmekte gecikmedi. "Küçük bir tekne, 3 köşe yelkenli. Hah, bizi gördü, Tiramola ediyor." "Yalnız bir suçlu kaçar." Koca Daniel de güverteye çıkmış ve yanlarına gelip durmuştu. "Ya da ihtiyatlı biri," dedi Ned Tyler. Koca Daniel, "El Auf'un adasından geldiğine bahse girerim," dedi. Hal dönüp onlara baktı. "Yollarını keseceğiz Bay Tyler. Bütün yelkenler fora edilsin ve o tekneye doğru rota çizilsin." Çalkantılı denizde rüzgar üstüne dönmek isteyen küçük dov serafla boy ölçüşecek yapıda değildi. Yarım saate kalmadan kare yelkenli büyük gemi hızla üzerine gelmekteydi. Hal'in emri üzerine birkaç dakika sonra bir tek top atışı duyuldu. Dürbünüyle durumu gözleyen Hal atıştan birkaç saniye sonra kaçan dovun yarım fersah gerisinde denizin içinden beyaz köpüklerin fışkırdığını söyledi. "Bu canilerin bile bu dili anlayacaklarına eminim," diye mırıldandı ve dovun kaçınılmaza boyun eğmesi üzerine haklılığı ortaya çıktı. Aradaki mesafeyi azaltmak için tek yelkenini indirdi. Küçük tekneye doğru hızla kayarlarken Hal koca Daniel'a "O dova çıkacak silahlı bir kafile hazır edin," diye emretti. Koca Daniel kafilesini uzun kayıkla yola çıkardı. Dov'un güvertesine atladı ve ambara dalarak gözden kayboldu. Adamları bu arada teknede bulunan az sayıdaki mürettebatı kılıç tehdidiyle Prua'ya sürdü. Koca Daniel 10 dakika sonra güverteye dönmüştü. Seraf'a seslendi. "Kaptan, ambarlarında ipekli balyaları var. Hepsinde de John şirketinin damgası bulunuyor." "Resmen korsan ganimeti." Hal günlerden beri ilk kez gülümsüyordu. O da seslendi. "Bay Wilson'la 5 adamı teknede bırakın. Kaptanla bütün mürettebatını da sıkı bir koruma altında bu gemiye getirin." Koca Daniel şaşkınlık ve korku içindeki Arapları Seraf'a getirdi. Bu arada Alf Wilson da küçük tekneyi Seraf'ın dümen suyuna katarken gemiyi rüzgar üstüne çevirerek yola devam ettiler. Arap kaptanın konuşmak için fazla dürtülmesine gerek kalmadı. "Lamudanım," dedi. "Adım Abdullah Vazari. Namuslu bir tüccarım ben." Kah meydan okur gibi davranıyor, kah dal kavuklaşıyordu. "Hal, peki gemindeki yükü nereden satın aldın?" diye sordu. Kaptan kaçamak cevaplara başvurdu. "Namusumla kazandığım parayla ve iyi niyetle satın aldığıma Tanrı şahidimdir." "Bu arada ambarınızdaki balyaların İngiliz Doğu Hindistan şirketinin mührünü taşıdığının da dikkatinizden kaçtığı kesin." "Ben bir hırsız değilim. O malları çalmadım. Namusumla satın aldım." "Öyleyse onları sana kim sattı?" "Namusu tüccar Vazari." "Onları bana Musallim bin Cangiri adında bir adam sattı. O İngiliz şirketinin malı olduklarını bilmeme imkan yoktu." Hal İngilizce, "Gözlerinin önündeki kanıtı hesaba katmazsak," diye mırıldandı. Sonra Arapça olarak devam etti. "O Cangiri ile nerede buluştunuz?" "Dar el Şeytan adasında." "O ada nerede? Oradan ne zaman hareket ettiniz?" "Buraya belki 50 fersah uzaklıkta." Vazari omuzlarını silkti. "Dün şafak rüzgarıyla yola çıktık." Adanın konumuyla ilgili bu tahmin Hal'in babasının seyir defterindeki koordinatlara uyuyordu. Hal bu taze bilgileri kafasında ölçüp tarttı. El Auf'un Flor de la Mar adasında ganimetlerini açık pazarlarda sattığından kuşku yoktu. Batı denizlerinden gelen bütün Arap tüccarları büyük bir olasılıkla ambarlarını ucuz fiyata çalıntı mallarla doldurmak için buraya akın ediyorlardı. Hal dikkatini yine Vazari'ye çevirdi. "Siz yardımcılarından birini değil de Cangiri'nin kendini mi gördünüz?" "Onu gördüm. Bir kafir gemisiyle yaptığı korkunç savaştan yeni dönmüştü. Kendi gemisi koyda yatıyordu ve fena halde hırpalanmıştı." Belki de betimlediği kafir gemisinin güvertesinde durmasının mümkün olduğu aklına gelince Vazari durakladı. Hilekar bir tavır takındı. Hal sordu. "Cangiri size o savaşta kafir tutsaklar aldığını söylemiş miydi?" Vazari hayır gibilerden başını salladı. "Bir Frank çocuğunu tutsak ettiğine dair size övünmedi mi? Ya da öyle bir şey söylediğini duymadınız mı? 11 veya 12 yaşlarında bir çocuk." Hal bu soruyu laf olsun diye soruyormuş gibi davranmış ama Vazari'nin yüzünde bir ilgi belirtisi yakalamıştı. Adam iyi bir tüccardan bekleneceği üzere hemen bu anlamı maskeledi. Vazari, ben yaşlı bir adamım, hafızam da eskisi gibi değil dedi. Ama bir konukseverlik nişanesi veya küçük bir iyilik belki hatırlamama yardım eder. Nasıl bir iyilik bekliyorsunuz diye sordu Hal. Benim ve gemimin hiçbir engelle karşılaşmadan buradan gitmesine izin vermeniz lordum. Bu altın kitaba sizin hesabınıza yazılacak bir iyilik olurdu. Hal bir iyiliğe karşılık bir başka iyilik dedi. Bana bir iyilik yaparsan ben de belki sana bir iyilik yaparım Vazari. Cangiri ya da öbür adıyla El Avuf'un yanındayken Frank çocuğu hakkında bir şeyler duydunuz mu? Arap kararsız bir tavırla sakalını çekiştirdikten sonra derin bir göğüs geçirdi. Evet, o türden bir şey anımsar gibiyim. Hal ne anımsıyorsunuz diye sordu ve içgüdüsel olarak belindeki kamanın sapına dokundu. Bu hareketi Arap'ın gözünden kaçmamıştı. İki gün önce Cangiri'nin bana bir köle satmaya çalıştığını anımsıyorum. Peygamberin dilini konuşan bir Frank çocuğuydu bu. Peki niçin o çocuğu satın almadınız? Hal adama o kadar yaklaştı ki Vazari'nin yemekte yediği kurutulmuş balığın kokusu burnuna doldu. Vazari güldü. O çocuğun fiyatı 100.000 rupiydi. Huşu halinde tekrarladı. Bir köle oğlan için 100.000 rupi. Hal bu bir köle için değil bir prens için ödenebilecek bir fidye diye onayladı. O çocuğu gördünüz mü? Vazari dudak büktü. Cangiri oğlanı görmem için önce kendisine altını göstermem gerektiğini söyledi. Ben yoksul bir adamım. Cangiri'ye de bunu söyledim. 100.000 rupiyi nereden bulacaktım? Hal ısrar etti. Ne cesaretle bu kadar yüksek bir fiyat istedi? Vazari, Time Time'in kehanetinin çocuğu olduğunu söyledi dedi. Benim bu kehanetten haberim yok. O ermiş, garip, saç rengi olan bir çocuğun denizden geleceğini söylemiş. Ne renk bu? Kızıl dedi Vazari. Peygamberin kızıl tacı. Cangiri o çocuğun gün batımı renginde saçları olduğunu söyledi. Hal yüreğinin ağzına geldiğini hissetti. Sevincini Vazari'ye göstermemek için küpeştenin başına yürüdü. Uzunca bir zaman orada durarak rüzgarın siyah saçlarını dağıtmasına izin verdi. Sonra saçlarını her iki eliyle düzelterek Vazari'ye döndü. Bir iyilik yaptınız dedi. Ned Tyler'a döndü. Bu adamla mürettebatını Dov'a geri götürün, yollarına devam etsinler. Ned şaşırdı. Gitmelerine izin mi vereceksiniz? Çok özür dilerim kaptan ama çalıntı ipekler ne olacak? Onda kalsın. Hal kahkahalarla gülmeye başlayınca onu duyabilen herkes şaşırdı. Günlerden beri güldüğünü görmemişlerdi. Bana verdiğine karşılık önemsiz bir ödül bu. Ned size ne verdi kaptan diye sordu. Hoş benim üstüme vazife değil ama... Umut dedi Hal. Bana umut verdi. Uzun kayık gece içinde Flor de Lamar'ın güney ucunun etrafını döndü. Ay bir saat daha çıkmayacağından ortalık çok karanlıktı. Hal adaya yaklaştığını sadece kumsala vuran dalgaların fosfor ışıltısından anlayabiliyordu. Yelkenini indirmişti. Yelken bezi siyaha boyanmasına rağmen kıyıdan fark edilme olasılığını en aza indirmek istiyordu. Hal El Avuf'u uyarmamak için Seraf'ı gündüz saatlerinde ufuk çizgisinin altında tutmuştu. Uzun kayığın indirilmesi için güneşin batmasını beklemişti. Şimdi de 2 mil açıkta adamlarını bekliyordu. Ned Tyler'la bazı roket sinyalleri konusunda anlaşmaya varmıştı. Başları derde girerse Seraf gelip onları almak için tetikle bekleyecekti. Şu ana kadar bir güçlükle karşılaşmamışlardı. Geçerken kuzey ucunda fenerler ve yemek ateşleri görmüşlerdi ama adanın güney ucu ıssız gözüküyordu. Babasının çizimleri doğruysa Hal adanın güney ucunun arkasında gizli korunaklı bir koy bulmayı umuyordu. Bu kararla gemiyi o yana sürdü. Uzun kayıkta 20 kişi vardı ama Hal karaya çıkarken aralarından birkaç tanesini yanına almayı tasarlıyordu. Kaleye ya da koyda demirli gemilere bir saldırı planlamamıştı. Bu daha çok Müslüman korsanların kuvvetini ölçmek ve Dorian'ın nerede tutulduğunu öğrenmek için girişilmiş bir keşif yolculuğu olacaktı. Garnizonu harekete geçirmeden hatta adada olduğunu sezdirmeden karaya çıkmayı sonra da çekip gitmeyi umuyordu. Önden bir şapırtı Hal'in kulağına geldi. Koca Daniel bu yaşamsal önemi olan işi başkasına bırakmak istemiyordu. Bulundukları yerde denizin derinliğini ölçtü. Denizin dibi sert bir eğimle derinleşiyordu. Teknenin altından sert bir dalga geçerek onları yükseğe kaldırdı. Hal kendilerine rehberlik edecek daha fazla ışık olmasını istedi. Hal kürekçilere hazır olun çocuklar dedi. Uzun kayık bir sonraki dalgayı yakalayarak hızla ileri kaydı. Hal teknenin dümeninde ufak ayarlamalarla dalganın üstünde kalmasını sağladı. Dalganın tacı etraflarında yarılırken uzun kayık köpüklü sularda yarışını sürdürdü ve birden kumsala vurdu. Üç kişi bellerine kadar gelen suya atladılar ve ellerinde pistoleleriyle kıyıya yürüdüler. Koca Daniel dönüşlerini beklemek üzere uzun kayığı dalga çatlağı çizgisinin ötesindeki daha derin sulara götürdü. Suyun en yüksek kabarma çizgisinin ötesinde durdular. Hal, Aboli, fişekleri burada bırak dedi. Aboli yelken bezine sarılmış bir ağır paketi bıraktı. Hal, dilerim onlara ihtiyacımız olmaz diye omurdandı. Şimdi barutunuza bakın. Tom'la Aboli pistolelerinin ağız otunu yenilerlerken bir takım metalik tıkırtılar duyuldu. Deniz suyu ve kumsala kadar yapılan yürüyüş ağız otunu bozmuş olmalıydı. Ağır ve taşınması zor olduğu için gece fazla bir avantaj sağlamayacak uzun namlulu tüfekleri yanlarına almamışlardı. İyi misin Tom? Hal sesini daha da alçalttı. Delikanlıyı da yanlarına alıp almama konusunda kendi kendisiyle epey mücadele etmişti. Tom iyiyim diye fısıldadı. Hal Tom'la o yemini ettiğine şimdi çok pişmandı. Onu ne zaman bir tehlikeye karşı korumak istese Tom ettikleri yemini kendisine karşı kullanıyordu. Tom'u bu yüzden kıyıya çıkacak kafileye almak zorunda kalmıştı. Tek tesellisi Tom'un gece görüşünün kendisininkinden hatta Aboli'ninkinden kat kat üstün olmasıydı. Gece sona erene dek o keskin genç gözlerin onlara büyük yararları dokunabilirdi. Hal şimdi Tom'a sen öne geç dedi. Böylece kendisi ortada Aboli de arkada olmak üzere tek kişilik bir sıra halinde ilerlediler. Arazi açıktı, hiçbir yerinde çalı ya da yosun yoktu. Ama Tom'u dikkatle izlemeleri gerekiyordu. Deniz kuşlarının yuvaları kumun üstünde birbirine o kadar yakındı ki aralarından geçmek için bile neredeyse yer yoktu. Sırtları kapkara olan kuşlar bu nitelikleri yüzünden karanlıkta hemen hemen görünmez oluyorlardı. Adamlar onlara bastıkça öfkeyle garip sesler çıkarıyorlarsa da bu gürültü koloninin uğultusunun içinde kayboluyordu. Kuşun biri arada çıplak bir ayağı gagalıyor ve kanamasına neden oluyordu. Neyse ki pek fazla tantana çıkmadı. Böylece koloninin sonundaki palmiye koruluğuna ulaşabildiler. Tom ağaçların koruması altında hızlandı. Yarım saat sonra kafileyi durdurdu. Hal yanına gelince de ilerisini işaret etti. İşte koyun başındaki burun diye fısıldadı. Demirleme yerindeki gemileri hayal meyal seçebiliyorum ama hangisinin Minotaur olduğundan emin değilim. Hal ise karanlığın içinde hiçbir şey seçemiyordu. Bununla birlikte Vazari Minotaur'un 4 gün önce koyda olduğuna dair ona garanti vermişti. Seraf'ın yol açtığı hasar göz önüne alınırsa o zamandan beri koydan ayrılması mümkün görünmüyordu. Hal yakında ay çıkar diye mırıldandı. O zaman emin olabiliriz ama bizi oraya daha çok yaklaştır. Ağaçların altındaki balta görmemiş çalıların arasında ilerlediler. Yerlere dökülmüş kuru palmiye yaprakları ayakların altında çatırdıyordu. Bu tehlikeli ortamda yürümek için Tom'un rehberliğine güveniyorlardı. Aşçıların körüklediği dumanın, çürüyen balık kafaları ve sakat atların, çöplerle ortalığa yayılmış dışkı kümelerinin kokusunu Hal burnunu kırıştırdı. Sonra çürümekte olan insan cesetlerinin kokusunu alınca yine durdu. Pek çok savaş meydanında bulunduğuna göre bu kokuyu tanımaması olanaksızdı. O an Dorian'ı düşündü. Oğlunun kırılganlığını kafasından uzaklaştırarak dikkatini önlerindeki göreve vermek için çaba harcıyordu. Ağır ağır ilerliyorlardı. Ağaçların arasından bakılınca bazı ışıklar göze çarpıyordu. Tekrar durduklarında mırıltılar kulaklarına çarptı. Birisi şarkı söyler gibi Arapça dua okurken bir başkası da odun kırmaya çalışıyordu. Bu seslere koydaki gemilerden gelen seren takırtıları ve bir çapanın zincirinin madeni şakırtısı karışıyordu. Kafiledekiler koruluğun kıyısına vardılar ve önlerinde açılan koyun karanlık kıvrımını görebildiler. ''İşte Minotaur'' dedi Tom yavaşça. ''Onu tanımamak olanaksız.'' Oysa gemi Hal'in gözüne sadece karanlık bir leke gibi gözüküyordu. ''Birazdan ay çıkar.'' dedi. Bunun üzerine oturup beklemeye koyuldular. Çok geçmeden ay gümüş renkli duvağıyla gökte yerini aldı ve koydaki şekillerde önlerinde net olarak belirdi. Artık yıldızların oluşturduğu fonun önünde Minotaur'un çıplak serenleri ortaya çıkmıştı. Hal demirleme yerinde 4 köşe yelkenli 3 gemi daha gördü. Vazari de durumu aynen böyle tarif etmişti. Bütün bu gemiler El Auf tarafından ele geçirilmişti. ''Hal Tom sen burada kal.'' diye fısıldadı. Delikanlı iyi ama baba diye itiraz edecek oldu. Hal kararlı bir tavırla tartışma istemez dedi. Görevini iyi başardın ama biz dönene kadar tehlikeye atılmadan burada bekleyeceksin. İyi ama baba, Tom isyan halindeydi. Hal onu duymamış gibi devam etti. Eğer bir şey olur, olur ya, ayrı düşersek karaya çıktığımız kumsala dönüp kayığı çağırman lazım. Tom, siz ne yapacaksınız diye sordu. Abori ile ben koydaki gemilere daha yakından bakacağız. Senin yardım etmek için yapabileceğin başka bir şey yok. Tom, isterim ki diye başlayınca da Hal onun sözünü kesti. Yeter, seninle burada buluşacağız. Haydi gel Abori. İki yetişkin yavaşça kalktılar. Birkaç saniye sonra da Tom'u korunun kıyısında yalnız bırakarak ortadan kayboldular. Tom korkmuyordu, korkmayacak kadar öfkeliydi. Çocuk olmadığını defalarca kanıtladığı halde tıpkı bir çocuk muamelesi görmüştü. Yemin ettim diye köpürüyordu. Dory'ye yardım etmek için küçücük bir ümit varsa burada oturamam. Yine de babasına meydan okumak, verdiği emre karşı gelmek için bütün cesaretini toplaması gerekiyordu. Çekine çekine ayağa kalktı. Bu benim görevim diyerek kendi kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. Babasıyla Aboli'nin arkasından yürümedi. Kumsalın etrafını dolaştı. Babası ona adanın haritasını ve eski kalenin büyük babası tarafından 50 yıl önce yapılmış çizimlerini göstermiş olduğundan ilerisindeki arazi ve nereye gittiği hakkında çok iyi fikri vardı. Ay şimdi ağaçların yukarısına yükseldiğinden hızlı ilerleyebiliyordu. Ayın ışığının ilerideki kale duvarlarından yansıdığını gördü. O yana sapınca da aynı yöne giden bir patikayı izlemeye başladı. İlerledikçe çürümekte olan ceset kokusu daha da kesifleşti. Sonunda orman içindeki bir açıklığa çıkınca panik halinde durdu. Önünde bir ölüm tarlası uzanıyordu. Kaba saba dar ağaçlarında asılı çıplak cesetlerin ay ışığında tüyler ürpertici bir görünümü vardı. Çocuk dehşetle karışık bir uğursuzluk önsezisi duyduğundan ölülerin arasında yürümeyi göze alamadı. Bunun yerine ağaçların arasında kalarak açıklığın etrafını dolaşmaya karar verdi. Öyle yapması isabet olmuştu. O yarı yoldayken kale yönünden gelen patikada entarili bir kafile belirmişti. Tom ağaçların arasına dalmış olmasa onlarla burun buruna gelecekti. Delikanlı Araplar geçtikten sonra bile palmiyelerin altından ayrılmadı. Birkaç dakika sonra kalenin gümüş renkli kalın duvarlarının altındaydı. Öfkesi geçmiş olduğundan kendini çok yalnız ve korumasız hissetmekteydi. Şimdi yapması gereken şeyin aptallığını kabul edip ortalıktan kaybolduğunu babası fark etmeden buluşma yerine gitmek olduğunu biliyordu. İtaatsizliğine mantıklı bir neden aradı. Kalenin etrafını dolaşmaya başladı. Sonunda ana kapıların önüne geldi. Kapılar açıktı ama kemerin altında büzülmüş nöbetçiler vardı. Uyuyor görünüyorlarsa da Tom onlara fazla yaklaşmayı göze alamazdı. Birkaç dakika daha ağaçların gölgesinde bekledi. Kapı aralığının bir yanındaki meşalenin ışığında kapının masif ve sağlam tahtalarını görebiliyordu. Kapıları arkasını döndü ve duvarların çevresini gerisin geriye izlemeye koyuldu. Doğu yönünde ay ışığı soluk mercan bloklarını aydınlatıyordu. Tom duvarların bazı yerlerde yıkıntı haline geldiğini görebiliyordu. Dış kaplamaların bir kısmı dökülmüş, yabani otlar duvarları istilaya başlamıştı. Bazı ağaçların kökleri blokların arasındaki eklere derinlemesine yerleşmişlerdi. Duvarlara tırmanan yabani sarmaşıkların dalları ise ay ışığında korkunç kara pitonlara benziyorlardı. Tom birden çılgınca bir fikre kapıldı. Sarmaşıkları merdiven niyetine kullanarak kalenin içine tırmanacak ve Dorian'ı arayacaktı. Bunu düşündüğü sırada hafif bir öksürük duydu. Ağaçların arasına çekilerek sesin nereden geldiğini keşfe çalıştı. Ardından mazgalların köşesinde bir adamın sarıklı başı gözüne çarptı. Bunun üzerine duvarların tepesine belirli mesafelerle nöbetçilerin yerleştirildiğini ve yakayı ele vermesine ramak kaldığını anladı. Kalenin dışında sessizce ilerlemeyi sürdürerek kuzeybatı ucunun köşesini döndü. Bu bölümde duvarların yukarılarında mazgal delikleri olduğunu gördü. Bunlar ancak bir çocuğun geçebileceği büyüklükteydi. Deliklerin çoğu karanlıktı ama bazılarının gerisinde bir gaz lambasının ya da fenerin yumuşak sarı ışığı fark ediliyordu. Bu pencerelerin arkasında hücreler ya da odaların bulunduğu belliydi. Delikanlı duvarların hemen altına çömelerek üzüntüyle yukarıya baktı. Bu pencerelerin arkasındaki bir hücrede belki de Dorian yatıyordu. Tom küçük kardeşinin yaşadığı korkuyu ve yalnızlığı tahmin edebiliyor, bu duyguları onunla paylaşıyordu. Delikanlı birden bilinçsizce dudaklarını büzdü ve Spanish Ladies'in açılış melodisini söylemeye başladı. ''Hoşça kalın ve elveda size güzel İspanyol hanımları. Hoşça kalın ve elveda size güzel İspanyol hanımları. Çünkü İngiltere'ye yelken açma emrini aldık.'' Tom bundan sonra sessizce uzanıp bir yanıt bekledi ama hiç ses çıkmadı. Delikanlı kısa bir süre sonra kalkıp duvar boyunca biraz ileriye yürüdü. Ezgi'yi yine ıslıkla çaldı ve bekledi. Birdenbire bir hareket gözüne çarptı. Yüksek pencerelerden birinin arkasında birisi lambanın yerini değiştirmişti. Gölgelerin oluşturduğu açının değiştiğini gören Tom kalbi çarparak biraz daha yaklaştı. Şarkıya yeniden başlayacaktı ki lambayla pencerenin arasında karanlık bir şekil belirdi. Birisi o daracık pencereden dışarı bakıyor fakat Tom o kişinin yüzünü göremiyordu. Derken terbiye edilmemiş tatlı bir sesin gecenin içinde fısıldadığını duydu. Bağırıp çağıracağız ve gürleyeceğiz vahşi okyanusun üzerinde. Bağırıp çağıracağız ve gürleyeceğiz vahşi denizlerin üzerinde. Dory! Tom bu adı haykırmak istiyordu ama bunu yapmadan durdu. Ağaçların korumasından çıkarak duvarın dibine biraz daha yaklaştı. Bükülmüş kalın bir sarmaşığın duvar boyunca tırmanarak Dorian'ın başının gölgesinin göründüğü deliğin bir karış ötesinden geçtiğini gördü. Delikanlı uzanıp bunun ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına baktı. Elleri duyduğu heyecan yüzünden titriyordu ama sarmaşık sağlamdı ve kuvvetli bir kökü vardı. Tom kılıcının bağlı olduğu kemeri çözdü ve pistolesiyle birlikte sarmaşığın dibine bıraktı. Sonra sarmaşıktan yukarı tırmanmaya başladı. Vücudu ve bütün kasları geminin donanımında sertleştiği ve sağlamlaştığı için bir maymunun çevikliğiyle tırmanıyordu. Mazgal deliğinin hizasına gelince "Dory!" diye fısıldadı. Anında yanıt geldi. "Tom, geleceğini biliyordum, sözüne sadık kalacağını biliyordum." "Şşş, Dory, yavaş konuş, pencereden dışarı tırmanabilir misin?" "Hayır, duvara zincirle bağlıyım." "Ağlama Dory, seni duyacaklar." "Ağlamıyorum." Duyulmaması için iki avucuyla ağzını tıkamasına rağmen Dorian'ın hıçkırıkları yürek parçalıyordu. Tom sordu, "Sence pencerenden içeri tırmanabilir miyim? O zaman gelip seni çözerim."
"Bilmiyorum Tom, pencere çok dar ve sen de çok irisin."
"Başka çaresi yok, deneyeceğim." Tom sarmaşığın mazgal deliğinin en yakınından geçen dalının üstüne geçti. Dalın eğildiğini fark etse de sonuna kadar ilerledi. Pencerenin pervazına yaklaşık 1 metre uzaklıkta ve yerden 6 metreden fazla yüksekteydi. Bir elini sarmaşıktan ayırarak pencereye uzandı.
"Tom, dikkatli ol."
Tom taş duvarda kendisine destek olacak bir çatlak buldu ve öbür elini de sarmaşıktan çekti. Sağ eline asılarak aralığı açtı. Sol eli de bu arada başka bir destek arıyordu. Ayak parmakları pervazın altındaki pürüzsüz mercanı tırmalıyor fakat hiçbir tutamak bulamıyordu. Dorian her iki elini mazgal deliğinden dışarı uzattı. "Bana elini ver." Tom kardeşinin ellerine yapıştı. Ağırlığı yüzünden ufaklığın omuzları aralığa sıkışmıştı. Mazgal deliği Dorian'ın ufak tefek yapısı için bile fazla dar olduğuna göre direklerdeki cambazlıktan kasları gelişmiş Tom'un geniş omuzlarının kesinlikle oradan geçemeyeceği ortadaydı. Delikanlı kapana kısılmıştı. Pencereden içeri girmesi olanaksızdı. Sarmaşıkla arasında ise 1 metre yani sol eliyle uzanamayacağı bir uzaklık vardı.
"Faydası yok Dory."
İki kardeşin arasında 25-30 santimlik bir aralık vardı. "Senin için geri dönmek zorunda kalacağız."
"Ne olur beni burada bırakma Tom."
Dorian'ın sesi fena halde tizleşmişti. "Seraf koyun biraz açığında bekliyor. Babam, koca Daniel, Aboli ve ben hepimiz oradayız. Yakında seni almaya geleceğiz."
"Tom!"
"Dory, o kadar gürültü yapma. Seni almaya geleceğimize yemin ediyorum." Tom sarmaşığa tutunmak için kolunu uzatmış ama Dorian boğulmak üzere olan biri gibi öbür eline yapışmıştı.
"Tom, beni yalnız bırakma Tom."
"Bırak Dory, beni düşüreceksin." O sırada tepelerinde bir bağırış duyuldu. Bu ses Arapça olarak "Kim o? Aşağıda kim var?" diye bağırdı.
"Nöbetçiler, Dory, beni bırak."
Tom yukarı bakınca yıldızlı göğün önünde iki kafa gördü. Duvarın tepesinden kendisine bakıyorlardı. Delikanlı duvar boyunca uzanmıştı. Bir eliyle sarmaşığı tutuyordu. Öbür eli ise kardeşinin avucundaydı. Yukarısındaki adamlardan birinin uzun namlulu bir tüfeği duvarın tepesine dayayarak doğrudan suratına nişan aldığını gördü.
"Bırak beni Dory!"
Tom ayaklarını mercan bloklarına dayadı ve tüfek patlayıp ağzından parlak bir alev ve barut kıvılcımı fışkırırken kendini arkaya attı. Delikanlı merminin başının yanından geçtiğini duydu ama bu arada kendisi dikine düşüyor 6 metre aşağıya uçuyordu. Sonunda şiddetle yere çarptı. Vücudundaki bütün hava sanki dışarı vakumlanmıştı. Bir süre düştüğü yerde yatarak boşalmış ciğerlerini doldurmaya çalıştı.
Duvarın üstünden yapılan ikinci bir atış onu harekete geçirdi. Bu kez mermiyi duymadı. Zorlukla soluk almaya çalışarak can havliyle yerinden fırladı. Koruluğa koşmaya çalıştı. Ama ağırlığını sol ayağına verdiğinde bileğinde başlayan acı dev bir eşek arısı sokmuş gibi ta kasığına kadar yayıldı. Tom durup sırtını bir ağaç gövdesine dayadı. Kılıcının asılı olduğu kemerini beline geçirirken ne yapacağına karar vermeye çalışıyordu. Kayığın onları beklediği güneydeki noktaya yalnız başına ulaşamayacağının farkındaydı. Bütün umudu babasıyla Aboli'nin gürültüyü duyarak harekete geçmeleri ve onu almaya gelmeleriydi. Ama karanlıkta bu umut sönük bir mum alevi gibiydi. Ancak bir karara varmak için fazla zamanı olmadı. Koruluk birden insanla dolmuştu. Birbirlerine bağırıyorlar, birkaç dakikada bir de gölgelere ateş ettikleri için tüfekler patlıyordu.
''Kim bu? Ne oluyor?''
Kumsal yönünden başkaları da geliyor, Tom'un buluşma noktasının yolunu kapatıyorlardı.
''Bir Frank'ti, bir kafir, yüzünü gördüm.''
''Şimdi nerede?''
''Koy tarafına gitti.''
''Nereden gelmiş ki, koyda bir kafir gemisi yok.''
Sesler yaklaşıyor, Tom çalıları çatırdatarak koşan adamların ayak seslerini duyabiliyordu. Ağırlığını yine ayak bileğine vererek hoplamaya başladı. Ama 50 metre gitmemişti ki arkasında bir bağırış duydu.
''İşte orada, sakın elinizden kaçırmayın.''
Bir silah daha patladı. Tom merminin yanındaki palmiyelerden birinin gövdesine saplandığını duydu. Sakat ayağını yere dayayarak koşmak için kendini zorladı. Duyduğu acı yüzünden her tarafından terler süzülüyor, alnından gözlerini akarak görmesine engel oluyordu. Attığı her adım gözlerinin önünde şimşekler çakmasına neden olan bir işkenceydi. Ama o koşmaya devam ediyordu. Onu kovalayanlar arayı kapatmak üzereydiler. Tom omzunun üzerinden arkaya bakınca beyaz entarilerin ormanın içinde uçuşarak yaklaştıklarını gördü. İçine girilemeyecek kadar sık bir çalı kümesinin etrafını dönmeye başladı. Öbür yana geçtiği sırada biri arkasından kavrayıp onu yere yapıştırınca kalbi duracak gibi oldu. Onu yakalayan adama rastgele tekmeler savurmaya başladı. Ama bileğine sarılmış pençe mengeneden farksızdı. Adamın sırtına binmiş ağırlığı Tom'u yumuşak kumlu zemine mıhlamıştı.
''Tom!''
Kulağının içinde birden babasının sesini duydu.
''Çırpınma, sesini çıkarma.''
Delikanlı inanılmaz bir ferahlama duydu.
''Hal yaralı mısın?'' diye endişeyle sordu. ''Niçin toparlıyorsun?''
Tom, ''Ayak bileğim.'' diye mırıldandı.
''Düştüm, sanırım kırılmıştır.''
Onu kovalayanların ayak sesleri daha da yaklaşmıştı şimdi.
Araplardan biri, ''Onu gördünüz mü? Ne tarafa gitti?'' diye soruyordu. Birisi, ''Şu yana gittiğini gördüm.'' diye yanıt verdi.
Araplar artık iyice yaklaşmışlardı. Derken Aboli'nin sesi duyuldu.
''Çocuk onlardan kaçamaz. Kayıya dönebilmeniz için onları başka yöne sürüklemeye çalışacağım.''
İri yarı zenci Hal'in yanında yattığı yerden kalkarak gecenin içine atıldı. Gizlendikleri yerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra Arapça,
''İşte gidiyor.'' diye kükredi. Adanın öbür ucuna doğru koşmaya başladı. ''Çabuk önünü kesin.''
Aboli pistolesini ateşledi ve ormanın içine doğru uzaklaşmaya başladı. Hemen bağırışlar ve patlayan silahlar duyuldu.
''İşte gidiyor. Şu taraftan önünü keselim.''
Hal Tom'un yüzünü kuru yaprakların içine yapıştırdı.
''Sakın kıpırdama.''
Ayaklar hemen yanından geçerken Tom başını kaldırmaya bile kalkışmadı. Kovalamacanın çalıları eze eze adanın doğusuna doğru uzaklaştığını, Aboli'nin bağırışlarının da zayıfladığını duyabiliyordu. Ortalığa yavaş yavaş sessizlik hakim olmuştu. Hal Tom'un ensesini bastıran elini çekti. Sinirli bir sesle,
''Hangi bacağın?'' diye sordu.
Tom hala soluyarak doğruldu.
''Şu.''
Hal parmaklarını oğlunun bileğinin üstünde gezdiriyordu. ''Yerinden ayrıldın.'' diye Tom'u suçladı. ''Hepimizi öldürtebilirdin. Aptallığın yüzünden Aboli büyük tehlike içinde.''
''Üzgünüm ama buna mecburdum.'' Tom birden baklayı ağzından çıkardı.
''Doğruyu buldum.'' Hal hızla başını kaldırdı. Yüzü ağaçların arasından süzülen ay ışığında bembeyazdı.
''Onu buldun mu? Nerede?''
''Kalede, penceresinden onunla konuştum.''
''Aman tanrım!'' Öfkesi azalan Hal fısıldadı. ''Nasılmış?'' ''Korku içinde ama canını yakmamışlar. Kuzeybatı yönündeki hücrelerin birinde onu duvara zincirlemişler.''
Hal biraz düşündükten sonra, ''Şu sırada onun için yapabileceğimiz bir şey yok.'' dedi. ''Gemiye dönelim.''
Tom'un omzunu sıktı. ''İyi iş başardın Tom ama bir daha sözümden dışarı çıkmamalısın. Bileğin de hızla şişiyor. Hemen kumsala dönmeliyiz.'' Ayağa kalkıp Tom'u da kaldırdı. ''Haydi bana yaslan, gidelim.''
Ormanın içinden adanın güney ucuna gitmeleri neredeyse gece boyu sürmüştü. Tom bileğindeki dayanılmaz acıya rağmen Aboli adına duyduğu endişeyi yüksek sesle dile getiriyordu. Her yarım saatte bir durarak arkalarındaki kovalamacaya kulak veriyorlardı. Ama hiçbir şey duyamadılar. En sonunda deniz kuşu kolonisinin bulunduğu açık araziye sendeleyerek çıktıklarında ay Afrika ana karasına doğru yan yatmaktaydı.
Tom'un ayak bileği şimdi bir domuzun silik torbası gibi şişmişti. Halde onu kah taşıyor kah denize doğru sürüklüyordu. Yumurtalar ayaklarının altında çatırdayarak parçalanmaya başlayınca kuşlar etraflarında kara bir bulut gibi havalandı ve ay ışığında ciyaklayıp başlarının etrafında fır dönmeye başladı. Arada pike iniş yaparak adamların kafasını gagalamaya hazırlanıyorlardı. Ama Hal'le Tom'un başlıkları vardı. Yaratıkları elleriyle vurup uzaklaştırmaya çalışırlarken Hal gözlerini ört diye homurdandı. Bunların gagaları kargıdan farksızdır. Elauf'un adamları bu şamatayı kilometrelerce öteden duyacaklardır. En sonunda kuşların ciyaklamalarının arasında dalgaların sahile vuran sesini duydular ve son birkaç metreyi sendeleyerek aşmaya çalıştılar. Hal fişek paketini bıraktığı yerde koyu renkli lekeyi gördü. İkisi de tüm güçlerini yitirdiklerinden Tanrı'ya şükür diye soludu. Ama anında panik halinde bağırdı. ''Dikkat, pusuya düşürüldük.'' Önlerindeki karanlığın içinden dev bir karaltı çıkmıştı. Hal Tom'u kumların üstüne attı ve kılıcını çekti. ''Gelmeniz için bu kadar uzun sürdü Gundvane. Bir saate kalmadan ortalık aydınlanacak.'' Aboli karanlığın içinden konuşmuştu. ''Aboli, seni seviyorum.'' Aboli uzun kayık şu dalga çatlama çizgisinin hemen ötesinde bekliyor diyerek Tom'u bir bebekmiş gibi kaldırdı. Sakın fişek ateşleme, düşmanı alarma geçirir. Gelin bu yerden uzaklaşmamızın zamanı geldi. Sonra tiz bir ıslık çaldı. Karanlık denizden hemen yanıt geldi. Derken Tom kürek seslerini duydu ve koca Daniel göz açıp kapayana kadar kayığı onları almak için kıyıya yaklaştırdı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 263.